Ayrım 18. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 225. İsrail'in Osmanlı tarihi ile ilişkisi nasıl? Kürsüleri araştırmaları iyi mi? İsrail, Türkiye'nin önemini biliyor. Uriel Haight'ten sonra Osmanlı araştırmaları yapan bir grup oluştu. Devlet de onları destekliyor. Bugün dünyada Osmanlı araştırmaların en kuvvetli bulunduğu yer tabii Türkiye'dir. Türkiye arkasından Bulgaristan demiştiniz değil mi? Bulgaristan bugün İstanbul'dan sonra 1 milyon Osmanlı belgesiyle Türkiye'den sonra en önemli Osmanlı arşivine sahip. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı arşivinden 4 vagon dolusu eski belgenin Bulgaristan'da bir kağıt fabrikasına satıldığını yaşadıklarımızı anlatmıştım. Aslında İngiltere, Fransa, Almanya 2. Dünya Harbi'nden önce Osmanlı-Türk İslam tetkiklerinin en ileri olduğu memleketlerdi. Almanya o kadar ileriydi ki, Türkoloji tahsilini tamamlamak isteyen Türkler Almanya'ya giderlerdi. 19. yüzyıl Alman alimleri Orta Asya'da mağaralarda Uygur kütüphaneleri keşfettiler. Uygur yazısıyla yüzlerce belge Berlin Müzesi'ndedir. Macaristan'da genç Osmanistler grubunu özellikle zikretmeliyim. Tanınmış Türkologlarımız mesela Reşit Ahmeti Arat, Saadet Çağatay, yenilerden Ahmet Temir, Saadettin Buluç, Osman Sertkaya, Semih Tezcan Almanya'da tahsil etmişlerdir. Harpte Almanya mahvoldu. Türkolojiye bakacak durumu kalmadı. Enstitüler yıkıldı. Adam yetişmedi. Harpten sonra tekrar bir canlanma oldu. Bugün Osmanlı araştırmaları alanında Klaus Kreiser, Hans-Georg Majer, Heinkel Kellner, D.B. Fleming, Fikret Adanır önemli araştırmaların sahibidir. Fransa ileri gitti. Büyük adımlar attı. İngiltere öyle. Japonya ileri gitti. Fransa'da kuvvetli bir ekip meydana geldi. Louis Bazin, eski Türkolog, İrem Melikov, Robert Mantran, Osmanlı tarihi, İstanbul üzerine uzman, Jill Weinstein, Baldisyanular. İsrail bence bazı alanlarda onlardan çok kuvvetlidir bugün. Nedense Arap memleketleri bize yabancılaşmıştır. 500 yıl birlikte yaşadığımız halde Arap ülkelerinde Osmanlı uzmanları azdır. Mısır'da Profesör Abdurrahman Abdurrahim'i, Tunus'ta Profesör Temimi ve Doktor Abu Bakr'ı, Ürdün'de Profesör Balkit'i tanıyorum. Değerli araştırıcılar, tarihte de Araplar bize yabancılaşmıştır değil mi? Tarihte Arap-Türk ilişkilerini isterseniz biraz anlatayım. Lütfen hocam. Çok gerilere gidersek Portekizler 1500'den başlayarak Hindistan Orta Doğu ticaretini baltaladılar. Ve bu ticareti kendi tekerleri altına almak için mücadele ettiler. Bu ticaretin Yakın Doğu'ya iki büyük yolu vardı. Birincisi Basra Körfezi, ötekisi Kızıldeniz. Vasco da Gama gelmeden önce bu ticaret Orta Doğu'nun servet kaynağıydı. Avrupa baharatı ve diğer Hint eşyalarını Kahire, İskenderiye, Beyrut, Tripoli gibi şehirlerden alırdı. Bu şehirler çok gelişmiş şehirlerdi. Mekke ve Medine'ye Hindistan'dan, Endonezya'dan, Sumatra'dan Müslüman hacılar geliyordu. Portekizler bu ticareti baltalamak için korkunç önlemlere başvuruyorlardı. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Bu bilgiyi onların kendi literatüründen öğreniyoruz. Müslümanlara ait gemileri zapt ediyorlar. Hacıları yakalayıp burunları kulaklarını kesip çuvallara dolduruyor ve Kahire'ye Arabistan'a gönderiyorlar. Dehşet vermek için. Portekizlerin karavel denilen yüksek bordalı gemileri var. Müslüman gemiler o gemilere ve ateşli silahlara karşı koyamıyor. Portekizler kıyılarda küçük kaleler yaparak her kaleye 50-100 kişi yerleştirerek bütün Hint okyanusunu kendi kontrolü altına alıyorlar. Lizbon Avrupa-Hint ticaretinin merkezi haline geliyor. Kuzeyde Anvers yoluyla tüm Avrupa'ya bu malları gönderiyorlar. Lizbon'da Anvers'te büyük ticaret ve kültür merkezleri olarak yükseliyor. Böylece Portekizliler Kızıldeniz'e de girmek için her yıl saldırılar. Basra Körfezi'nde Hürmüz'ü aldılar 1509'da. Kızıldeniz'e girdiler. Cidde'yi alıp Medine'ye girmeyi, orada Hazreti Muhammed'in mezarından kemiklerini alıp Kudüs'e Saint Sepulchre yani İsa'nın mezarı ile takas etmeyi bile planladılar. İslam'a karşı böyle korkunç planları vardı Portekiz'in. İslam dünyası, Araplar, Hintliler ateşli silahlar karşısında bir şey yapamıyorlar. İşte o zaman ateşli silahlarda dünyada en ileri milletlerden birisi Osmanlılardı. Dehşete kapılan Müslüman devletleri Osmanlı'dan yardım istedi. Memlük Sultanı 2. Beyazıt'a donanma, ateşli silahlar gönderin diye yalvardı. Türkler daha Selim Kahire'ye girmeden 1509'da Süveyş'te bir tersane kurdu. Bir donanma yaptı. Osmanlı denizcileri Hamit Reis, Selman Reis Süveyş'te faaliyetteydiler. Irak'ta, güneyde, Basra Körfezi'nde isyan halinde olan Şiiler Osmanlı'dan tüfekli, ücretli asker edinmek için teşebbüse geçtiler. Osmanlı askeri Rumi adıyla El-Rum, Anadolu demek, Arap memleketlerinde Hindistan'da ateşli silahlar kullanan özel asker olarak hizmette gittiler. Yani İslam dünyası Portekizlere karşı himaye için gözlerini Osmanlılara çevirmişti. Modern Araplar tarihlerinde bundan hiç bahsetmezler. Aksine Türk devri için sömürü ve baskı devri olarak okutulur. Selim aslen Çerkez olan Memlük Sultanı El-Gavri'yi yendikten sonra Filistin ve Mısır'a geldi. Reydaniye'de yeni sultan Tomanbay'ı yendi. Suriye ve Mısır'ı alınca o zaman Arap dünyası Osmanlıları bir kurtarıcı gibi karşıladı. Ateşli silahları olan bu kuvvetli Müslüman imparatorluğu bizi koruyabilir diyorlardı. Sadece Kahire'de askerin bazı yağmalamaları dolayısıyla şehir halkıyla çatışmalar oldu. O kadar. Osmanlılar rahat, halktan mukavemet olmadan memlekette yerleşti. Mukavemet Mısır'ın eski sahipleri Memlük kalıntılarından geliyordu. Araplar Osmanlı padişahını, sultanları tanıdılar. Hadimül Haremeyn-i Şefireyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Hilafet yok o zaman daha. İşte Araplarla münasebetlerimiz böyle başladı. 1521'de sonra Hint denizinde Osmanlılar donanmalarıyla Portekizlerin karşısına çıktı ve tekrar eski ticaret, Orta Doğu Hint ticareti canlandı. Bu ticaretin doruk noktasına erişmesi 1550-1560 yıllarındadır. O yıllarda Batı kaynaklarından öğrendiğimize göre 30 bin kantar baharat, Lizbon'a 30 bin kantar da Osmanlı ülkesine geliyordu. Hocam Osmanlı pek ticaretle ilgili değildi denir. Yanlış bu bilgi o zaman. Osmanlı'nın ticaret ilgisi yoktur deniyor. Hayır. Selman Reis'in 1525 tarihli raporu var. Orada bu ticaret Portekiz'i zengin ediyor. Eğer biz alırsak biz de zengin olacağız diyor. Osmanlı bilinçli bu hususta. Bu açık. Orta Doğu şehirleri Halep, Kahire, Trablus, Şam zengin şehirler olmaya başladı. Kapitülasyonlar himayesinde Avrupalı koloniler yerleşti. Arapların tekrar eski zenginliğine kavuşması Osmanlılar sayesinde oldu. Kuzey Afrika'da da aynı şey. İspanyollar Kuzey Afrika'yı istila ediyor. Bonn, Konstanz gibi kaleleri almışlar. Yerleşiyorlar. Ateşli silahlarla geliyorlar. O zaman Kuzey Afrika'daki Tunus, Cezayir Osmanlı'ya heyetler gönderip yardım istiyorlar. İkinci Bayezid Osmanlı korsanları gönderiyor oraya. Kaç yılları? Yine 1500'ler olmalı. 1520'lerde. Aynı dönem yükselişe geçiyor, güç oluşturuyor Osmanlı. Evet, Türkiye'nin dünya ölçüsünde faaliyet göstermesi bu devirdedir. Tasavvur edin, Batı Akdeniz'den Sumatra'ya kadar Aceh Sultanı Alaaddin Müslüman. Portekizlilerle mücadele için Osmanlı Padişahı Kanuni'den uzmanlar istiyor, top ve kale yapmak için. Kanuni bir heyet gönderdi ve bu heyet orada kaldı. 19. yüzyılda bir Hollandalı müsteşrik bu köyü buldu. Kaynaklardan Endonezya'nın merkezinde Bantam'da bir Türk tüccar kolonisi biliyoruz. Bu 16. yüzyılda, 16. yüzyıldan sonra bunların hepsi kaybolacak. Bağdat'ın zaptı 1534, Kahire'nin zaptı 1517, Suriye'nin 1516'dır. Bugün Kuzey Afrika'da Müslüman devletleri varsa Osmanlılar sayesindedir. O derece. Tabi dikkat edin, bize en yakın, en sıcak hislerle yaklaşan Araplar Kuzey Afrika'dadır. Batı Anadolu'dan birçok Türk gidip yerleşmiştir oraya. Tunus'a gittim. Türk'üm deyince birçoğu bizim atalarımız Türktür diye övünür. Mısır ve Suriye'de tabi Türk düşmanlığı oluşmuştur. Koloni devrinden bu. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Fransa, İngiltere aldı oraları ve onlar Türk devrini gayet kötü olarak tanıttılar. Geçmişini unutturacak kadar. Tabi Demek istiyorum ki İslam dünyasının harp teknolojisi bakımından en ileri temsilcisi olan Osmanlılar, İslam dünyasını yüzyıllarca Batı'ya karşı korumuşlardır. Batı'nın ateşli silahlarına, ekonomik üstünlüğüne, donanmalarına dünya üzerindeki hiçbir geleneksel imparatorluk dayanamamıştır. Endonezya, Hollandalıların kolonisi olmuştur. Hindistan, İngiliz'in kolonisi olmuştur. Bunu anmak istemezler. Ne Hristiyanlar ne Müslümanlar. O zaman 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki bu kışkırtmalar ve kamplaşmalar neticesinde mi Araplarla böyle tuhaf bir duruma geldik? Bir kere Araplar İslam dünyasının hakimiydiler. Onlar kurdular ilk hilafeti. Sonra bu imparatorluğu kaybettiler. Evvela Selçuklular, Türkler geldi. Bağdat'a, İran'a hakim oldular. Sonra başka bir Türk hanedanı, Osmanlılar geldi. Hazmedemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Biz bu üstünlüğü kaybettik, Türkler yüzünden, diyorlar. Eskiden bu göze gelmiyordu. Çünkü o da Müslüman, biz de Müslümanız, diyorlardı. Osmanlı onları koruyordu. Osmanlılar, Araplar için en şerefli halk deyimini kullanır. Bazen de çöl Arapları, kervanları yağmaladıkları için bizim vesikalarda Arap eşkıyası diye geçer. Gülüyor. Osmanlı'nın Bedevilere karşı şiddetli yıldırma tedbirleri vardır. Kaleler yapıyorlar ticareti korumak için. Çok ilginç. Kitabınız tercüme edilince objektif yaklaşımınızla yeni bir anlayış kazanabilirler. Bütün bu anlattıklarımı 1994 yılında yayımlanan An Economic and Social History of the Ottoman Empire'ın 1. cildinde bulabilirsiniz. Bu kitabımla bunu belgelerle kanıtlamış bulunuyorum. Halen Beyrut'ta kitabımı Arapçaya tercüme ediyorlar. Tamamen belgelere dayanıyor, hatta Osmanlı'ya ait olumsuzlukları da söylüyorsunuz. O zaman geçmiş bir imparatorluk değil mi efendim? İdealize etmeye gerek yok. Tarihten bahsetmişken, geçmiş sömürge dönemini anlattınız. Hollanda'ya gitmişsinizdir muhakkak. Hollanda'ya davet misafiri olarak gittim. Amsterdam Üniversitesi Doğu Tetkikleri Enstitüsü'nde Turkey and Europe adıyla bir konferans verdim. Bakın Avrupa Birliği meselesini o zaman ele almışım. Kaç yılıydı hatırlıyor musunuz? 1962 Eylül'ünde. 1962 sonbaharında başka güzel bir konferans yapıldı. Conference on the Political Modernization of Japan and Turkey. 1962, 10-14 Eylül. Nerede oldu? New York'ta. Social Science Research Council diye bir araştırma merkezi var. O örgütledi. Japonya ve Türkiye'nin siyasi modernleşmesi konusunu tanınmış uzmanları çağırarak tartışma konusu yapmak istemişler. Konferans yerimiz eski bir saraydı. Hudson River üzerinde. New York'a yakın. Katılanlar arasında hatırladığım Robert Ward, D. Rustov, Baba Rustov, Türkiye'ye Almanya'dan gelmiş profesörlerdendir. D. Rustov, Türkiye'de doğmuştur. Türk dostudur. Türkçeyi çok iyi konuşur. Bu toplantıda sunulan bildiriler aynı adla yayınlandı. Princeton, 1968. Siz Türkiye ile Japonya'yı mı karşılaştırdınız? Biz iki kişi, Kemal Karpat ile ben, giriş konuşmalarını yaptık. Japon mütehassısı Japonya'yı anlattı. Ben de Türkiye'nin modernleşme tarihi üzerine konuştum. Ondan sonra seçim sistemi, demokrasi, İslam ve Budizm vesaire konuşuldu. Ward da Rustov, Japonya'nın Türklerden önce batılılaşma dönemine geldiğini anlattılar. Meşhur Meiji dönemi. Meiji dönemi evet batılılaşma dönemidir. Japonya süratle modernleşti. Türkiye'yi her bakımdan geride bıraktı. Neden? Türkiye neden emekliyor? Tartışmalarda şu ortaya çıktı. Japonya Budizm inanışında bireyin hareketlerini fazla sınırlamayan bir din. Fakat İslam dininin öteki dinler arasında en önemli vasfı insanın bütün hareketlerini, giyimini, kuşamını, yiyeceğini dini bir kurala bağlamış. Yani ilahi bir kurala bağlanan hareket tarzı değişemez. Çok zordur. Mesela diş fırçası domuz kılından yapılmıştır. Müslüman onu kullanmaz. Misvak kullanır. Müftülükte arşiv vesikaları üzerinde çalışırken şahit oldum. Fetva emini yanımdaydı. Birisi geldi. Bir durum için fetva istedi. Durum da şu. Kızımı bir Alevi zevci olarak almak istiyor. Bu dine aykırı mıdır değil midir? Gülüyor. Yani İslam toplumunda Müslümanın her hareketini dini kurallarla tayin ediyorsunuz. Tanrı emri olduğu için. Hocam çok yakın olduğum Japon arkadaşımla onların modernleşme dönemini konuşurken kendileri için bu devrin utanç dönemi olduğunu söylemişti. Hatta pek anlatmak bile istememişti. Japonların biliyorsunuz kendi geleneklerini, ülkelerini koruyan farklı bir tavrı vardır. Niye utanç dönemi? Bizim gibi şapka giymiş partiler düzenlemişler batılılaşma adına. Şimdi o dönemin hatırası eski kartpostallara bakmak dahi istemezlermiş, unutanırlarmış. Sonra bu böyle olmuyor, biz kendi kültürümüzü koruyarak batılılaşacağız ve ilerleyeceğiz demişler. Tabii işte Ziya Gökalp onun üzerinde duruyor. Bir milletin öz yaşam kültürü başkadır. Modern vasıtaları benimsemek başkadır. 1,5 yüzyıl batılılaşmak için batıdan bazı şeyleri almışız, bazı şeyleri almamışız. Osmanlı'nın yaptığı yarım batılılaşma gibi Avrupa seviyesine getirmedi. Atatürk'ün hareket noktası şu: batılılaşmadığımız takdirde bu dünyada bize hayat yoktur. Ama batılılaşmayı hayatı bir problem olarak görür. Nedir milli kültür? Milli şarkılar, adetler, musiki, Gökalp'e göre bunlar bir milletin ruhunu gösterir ve organik bir bütündür. Gökalp hiçbir şekilde milli varlığı oluşturan milli kültürü, adetlerimizi bırakmayacağız diyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 232.